Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 13 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 5 Nisan 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın Ercan Dolapçı ile seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden Nur Kapısı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ülke yetkilileri bugün İslam İnkılabı rehberiyle görüştüler. İran, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak Büyükelçileri bir araya geldi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçi atadı. Tüm General Bakri, Silahlı Kuvvetlerin uzay programının hızla sürdüğünü belirtti. Ve Suriye, Türk askerlerin çekilmesine dair hiçbir işaret görülmediğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran yetkilileri bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ile bir araya geldiler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde hükümet yetkilileri ve çeşitli kurumların üst düzey yöneticileri bu buluşmada kabul etti.
İran, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak büyükelçilerinin Umman'da bir araya geldiği belirtildi. İran'ın Maskat Büyükelçisi Ali Necefi, Suudi Arabistan'ın Maskat Büyükelçisi Abdullah El-Enzi, Suriye'nin Maskat Büyükelçisi İdris Mia ve Irak Büyükelçisi Kays El-Amiri ile bir araya geldi. Görüşmede ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık da Riyad'ın Bağdat Büyükelçisi dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçisini iftar töreninde ağırlamıştı.
İran 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçi atadı. İran Büyükelçisi Reza Amiri'nin yakın gelecekte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği açıklandı. İran 8 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçi atadı. İran büyükelçisi Rıza Amiri'nin yakın gelecekte bu ülkeye geleceği belirtildi. Rıza Amiri daha önce İran'ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tarım büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd Ezzabi yaklaşık 7 yıl aranın ardından eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian bugün Mortanya İslam İşleri Bakanı Seyyidi Veled Emel Talib ile bir araya geldi. Bakan Emir Abdullahian söz konusu görüşmede mübarek Ramazan ayını Mortanya halkı ve hükümetine tebrik etti. Dışişleri Bakanı ayrıca Mortanya halkı ve hükümetini Filistin ülkesini destekledikleri için takdir etti. Mauritanya İslam İşleri Bakanı da görüşmede İran ve Suudi Arabistan arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu anlaşmanın iki ülke halkı, bölge ve tüm İslam ülkeleri, milletleri için bereketleri olmasını temenni etti. Mauritanyalı yetkili ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ni Filistin milletini desteklediği için takdir etti.
Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin uzay programı hızla ilerlemektedir. Düşmanların birçok casusluk ve terör faaliyetleri de Meşhed ve İsfahan gibi şehirlerde silahlı kuvvetler tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammed Bakari, dün sabah Genelkurmay personelinin yeni yıl toplantısında geçtiğimiz yıl iniş çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Silahlı kuvvetlerin gücünü ve savunma hazırlıklarını geliştirmek için temel adımlar attık. Bu arada sonbahar çeyreği kritik bir dönemdi. Çünkü düşmanlar tüm güçlerini topyekün bir bileşik savaş için sahaya çıkardılar. Ancak bu savaşta kahramanın silahlı ve görünlü kuvvetler ışıl ışıl parlayarak onlara karşı geri adım atmamış ve ülkeye barışı geri getirmiş, bu yolda aziz şehitler de feda edilmiştir dedi. Bakari küresel ve bölgesel sahnede insanın gözlemlediği şey güneşten daha nettir. Düşman da kabul ediyor ki küresel ve bölgesel gelişmelerin küresel kibrin zayıflaması ve Siyonist rejimin yıkılması yönünde ilerlemesi gerçeğidir. Amerika'nın ve Siyonistlerin gücünün azaldığı, bir yandan da ülkemizin gücü ve direniş eksene gelişme yolundadır. Genelkurmay Başkanı birçok Amerikalı düşünür ve siyasetçinin bu gerçeği kabul ettiğini belirterek şunları aktardı. İşgal altındaki Filistin topraklarında gördüğümüz şiddetli kafa karışıklığı öyle küçük bir olay değildir. Çünkü bu sahte rejimin başı 7 kez İsrail'in çökmekte olduğunu açıkladı. Hatta 80 yaşını göremeyeceğimizi de öne sürüyorlar. Önderliğimizin önümüzdeki 25 yılı görmeyeceklerinin sözü budur. Tümgeneral Bakari daha sonra şunları ifade etti. Çok sayıda örgütsel, kuvvet, birleşik ve uluslararası tatbikat yapmak silahlı kuvvetlerin otoritesine göstermektedir ve sonuç olarak ülkeye güvenlik getiren caydırıcılığı artırır. Geçen yıl çok sayıda uydu fırlatıp yörüngeye yerleştirmesi de silahlı kuvvetlerin bir başka başarısıydı ve bu bağlamda artık dünya yörüngesinde her gün gerektiği bilgileri ileten iki uydumuz vardır. Silahlı kuvvetlerin uzay programı hızla ilerliyor. Öte yandan Meşhed ve İsfahan gibi şehirlerde düşmanın birçok casusluk ve terör faaliyeti silahlı kuvvetler tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
İran Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, hava savunmasının güçlendirmesi ve hava hedefleriyle mücadele alanında Suriye gibi dost ülkelere yardım etmekle yükümlü olduğumuzu söyledi. Savunma Bakanlığı Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı General Seyit Hamza Kalenderi, Uluslararası Mayın Eyleme Günü kapsamında bir grup gazetecinin savunma ürünleri ihracatı ile ilgili oturum aralarında konuştu ve Ekim 2020'de yaptırımların kaldırılmasının ardından birçok ülkenin İran silahlarını kullanmaya yöneldiğini görüyoruz dedi. Tüm General Bakri Suriye ile ortak bir askeri tatbikat yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta da İran silahlarında var olan önemli bir özelliktir. Ki o da İran bilgi ve teknolojisinin uluslararası arenada sergilenmesidir. İran silahlarını kullandıktan sonra yabancı ülkeler İran bilgi ve teknolojisinin çarpıcı büyümesine tanık oldular. Öyle ki yıllardır ambargo uygulanan bir ülkenin silahları küresel teknolojinin eşiğine gelecek kadar nasıl gelişmişlik düzeyine ulaştığını merak etmelerine neden olmuştur. General Karandiri sözlerine şöyle devam etti. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin insani görüşü İslam Cumhuriyeti'nin silah ihracatının büyümesine neden olan bir başka faktördür. Bir diğer noktada İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelere teknoloji transferine önem vermesidir. Birçok komşu ve dost ülkeye sadece teçhizat ve silah anlamında değil, savunma silahları üretim teknolojisi alanında da yardımlarda bulunduk. Öte yandan Savunma Bakanlığı'nın uluslararası fuarlarda yer almasına ve İran savunma ürünlerinin diğer ülkeler tarafından yaygın bir şekilde kabul görmesine tanık olduk.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani attığı tweet'te Siyonist rejimin iç çöküşten kaçışı olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Batı Asya bölgesinde diplomasi ve yakınsama yolu güçlendikçe kaspçı Siyonist rejimin maceralı eylemleri artacaktır. Bunun nedeni açık. Sahte İsrail rejiminin varlığı ve bekası her zaman savaşa, güvensizliği ve bölgede anlaşmazlık yaratmaya dayalıdır ve elbette iç çöküşten kaçışı yoktur.
İran, Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Türkiye Yetkili Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ediyor. Toplantıya İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asker Hacı, Rusya'yı temsil eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri özel temsilcisi Mikhail Bogdanov ve Suriye'yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Aymen Sulsan katılıyor. Diplomatik kaynaklardan edinen bilgilere göre Moskova görüşmeleri 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması sayılacak. Taraflar bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova dörtlü toplantısında terör ile mücadeleye ve ülkesinin iç işlerine müdahaleden kaçınılmasına vurgu yaparak Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair herhangi bir olumlu işaret görmediklerini kaydetti. Suriye heyetini Moskova'da İran, Türkiye, Rusya ve Suriye dörtlü toplantısında başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesine veya Suriye'nin kuzeybatısı özellikle İdlib bölgesinde terörle mücadele konusunda herhangi bir olumlu işaret görmediklerini ifade etti. Suriye'nin kuzeydoğusu ve kuzeybatısında durumun önceki haline dönmesi için Suriye'nin ulusal egemenliği ve birliğinin korunmasının şart olduğunu ifade eden Suriyeli yetkili, tüm yasa dışı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesine vurgu yaptı. Susan ayrıca İranlı ve Rus dostlarına terör ile mücadelede Suriye'ye yardım ettikleri için teşekkür etti.
Antalya'da saat 11.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan bildirilen habere göre Antalya'nın Düşemealtı ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulunan Londra merkezli dergi The Economist dergisi, Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak seçim ekonomisi taktiğini kullanıyor ifadesini kullandı. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan seçim süreci dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Ekonomist Araştırma Birimi 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu. Economist Intelligence Unit'in kıdemli araştırmacıları Agathe Demaras ve Adeline Van Hout seçim sürecine ilişkin yaptığı analizde şunları kaydetti. Yarışın mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok. Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak seçim ekonomisi taktiğini kullanıyor. Muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan yeniden seçilebilir. Söz konusu haberde Erdoğan için seçimi zorlaştıran nedenler sıralandı. Bu sebepler şu şekilde: sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücü ve bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetim bölgeden Türkiye'ye petrol akışının bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Laf Gafuri Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gafuri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani'nin Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda nihai anlaşma imzalamak üzere başkent Bağdat'a gideceğini duyurdu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimli yetkili Kürdistan bölgesinin Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün yeniden başlayacak ifadesini kullandı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başbakanı Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak Kürdistan bölgesinden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak yönünde Bağdat'a gidiyorum ifadelerine yer verdi.
Türkiye ve Macaristan'ın onayını almayı başaran Finlandiya, ittifakın 74. kuruluş yıl dönümünde bir yıldan kısa sürede 31. üye olarak tescillendi. Finlandiya bayrağı NATO karargahında göndere çekildi. Rusya'nın kendi güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirmesine rağmen NATO doğuya doğru genişlemeyi sürdürüyor. Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedür, NATO'nun 74. kuruluş yıl dönümü olan aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları toplantısının da yapıldığı bugün nihayete erdi. NATO üyesi 30 ülke Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerine kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı. Katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye'de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan Amerika'ya teslim etti. Bunun ardından Finlandiya'da kendi katılım belgelerini teslim etmesiyle resmen NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edildi. Rusya ile NATO'nun kara sınırı da yaklaşık 2500 kilometreye çıktı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Finlandiya'nın üye olacak olması ile NATO'nun genişlemesini Rusya'nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı olarak gördüklerini belirtti ve gerekli görmeleri halinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile Hatay'da açıklama yaptı. Bakan Akar, Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Hatay'da açıklamalarda bulundular. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuzda yok boyutlu. Bizim arzumuz, temennimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması, diyen Akar şunları kaydetti. Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye ile Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimizdir bu. Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Belarus'a konvansiyonel ve nükleer füzeler fırlatabilen Rus İskender M sistemleri sevk ettiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Shoigu, askeri bir toplantı sırasında Belarus'un hava güçlerinde yer alan saldırı uçaklarından bir kısmının nükleer cephane taşıyabilecek ve bunları da kullanabilecek biçimde modifiye edildiğini söyledi. Shoigu ayrıca Belarus'a hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatabilen Rus İskender M füze sistemleri sevk ettiklerini belirtti.
Ve son haberimiz, eski Amerikan Başkanı Donald Trump dün New York'a gitti. Trump bugün hakim karşısına çıkacak. Manhattan'daki mahkemede Trump'a Stormy'den yasa sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz OPEC Plus'ın petrol üretimini düşürme kararı etrafında. OPEC Plus olarak bilinen petrol ihraç eden ülkeler örgütü üyeleri ve Rusya'nın aralarında bulunduğu müttefikleri pazar günü günlük üretimi 1,17 milyon varil azaltacaklarını açıkladı. OPEC Plus'ın aylık toplantısında bir araya gelmesiyle Aralık ayına kadar üretimini 2 milyon varil azaltma kararını koruyacağı da tahmin ediliyor. Böylece OPEC Plus isimli bu petrol üreten grubun günlük toplam üretimi 3,7 milyon varile düşecek ki bu da küresel talebin %3,7'sine denk geliyor. Bu karar küresel petrol piyasalarını hızla etkilemiş ve fiyatlarında %6'lık bir artışa neden olmuştur. Amerika'nın Batı Asya'daki OPEC Plus üyesi bölgesel müttefikleri tarafından bile desteklenen OPEC Plus'ın bu eylemi Washington'u kızdırdı. Medya kaynakları Suudi Arabistan ve diğer 5 Arap ülkesinin Mayıs ayı başından bu yılın sonuna kadar petrol üretimini kısma kararı aldığını duyurdu. Bu bağlamda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Irak ve Cezayir günlük olarak gönüllü üretim kısıntısı yapacağını yaklaşık 1 milyon 170 bin varile kadar üretimlerini düşürebileceklerini duyurdu. Bu gönüllüce atılan adım OPEC Plus ülkelerinin makamlar zirvesinde 5 Ekim 2022'de düzenlenen 33. OPEC Plus oturumunda kararlaştırılan üretim kısıntısına ilaveten atılan bir adımdır. Pazar günü Biden yönetimi OPEC Plus petrol üretiminin azaltılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve bu kararı uygunsuz ve mantıksız olarak nitelendirdi. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinden biri ise bu hususta piyasadaki durumun net olmamasından dolayı mevcut durumda petrol üretimindeki düşüşün uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bunu açıkça ifade ettik dedi. OPEC Plus üyesi ülkelerin dünya piyasalarına petrol arzını kısmaya devam etme kararı aslında Batı'nın Rusya'ya yönelik düşmanca hareketine bir tepki ve Moskova ile bir tür işbirliği girişimi de sayılır.
Avrupa Birliği Yediler Grubu ve Avustralya gibi bazı Batı bloğu ülkeleri Rus petrolünün varili için 60 dolar tavan fiyat belirleyerek bunun Moskova'nın petrol gelirlerini önemli ölçüde azaltacağına inanıyor ve bu nedenle kendi görüşlerine göre Rus savaş makinesini devre dışı bırakabileceklerini düşünüyor. Politico dergisi geçtiğimiz günlerde yaptığı analizde Amerika'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarının Rusya liderliğindeki güçlü bir Amerikan karşıtı koalisyonun kurulmasına yol açtığını yazdı. Şimdi için Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan eskisinden daha güçlü ve birlikte Amerika'yı yenebileceklerini düşündüklerini vurguladı. Amerika örneğinde OPEC Plus kararının ardından 2022'de petrol arzının kısılması yakıt fiyatını artırmış ve etkisi benzin ve motorin fiyatında benzeri görünmemiş bir artış ve sonuç olarak benzeri görünmeyen bir halk memnuniyetsizliği şeklinde kendini de göstermiştir. Bu ülkede son 40 yılın enflasyonu halkı iyice rahatsız etmiştir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Avrupalı ortakları defalarca OPEC Plus'tan, özellikle Suudi Arabistan gibi etkili üyelerinden petrol üretimini ve arzını artırarak petrol fiyatını düşürmesini istedi. Dünya pazarlarındaki gerilimi azaltmasını da istedi. Ancak şimdi Riyad, Amerika'nın rakip güçleri olan Çin ve Rusya ile ilişkilerinin görünmemiş bir şekilde genişlemesi ve kendi çıkarlarını Washington'un enerji alanındaki çıkarlarından ayrı tutması ile Amerika'nın bu talebini görmezden gelmesi ve çeşitli bahanelerle Washington'un talebini yerine getirmeyi reddetmesi Amerika'yı düşündürmektedir. Amerikalı yetkililerin ve yasa koyucuların öfkesine neden olan bu girişimler sonucunda hatta bazı Amerikalı yetkililer Suudi Arabistan'ın cezalandırılmasını da talep etmesine yol açtı. Washington'un tekrarlanan tehditlerine rağmen Riyad ve diğer OPEC Plus Arap ülkeleri son kararları ile Rusya ve Çin ile uzun vadeli çıkarların ve ilişkilerin Suudiler için iki kat önemli olduğunu gösterdiler. Bir enerji uzmanı olan Javier Blas şöyle diyor, Amerika ve Batı müttefiklere yakın enerji tarihinde ilk kez Washington, Londra, Paris ve Berlin'in OPEC Plus'ta bir müttefiki bile olmadı gerçeğine dikkat etmelidir. OPEC Plus üretimindeki düşüşün petrol fiyatını %7 artırarak Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticisi ülkelerin petrol gelirlerini artırması muhtemeldir. Bunun yanı sıra Avustralya Milli Bankası analistleri de bu girişimin ve Çin'in petrol talebinin artmasının petrol fiyatlarını varil başına 100 dolara da artabileceğini düşünüyorlar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Erdoğan'ın Amerika'nın müdahalesine sert tepkisi etrafında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine tepki gösterip "Bizim kapılar kapandı ona" dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine tepki gösterdi. "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi. Kapılarının büyükelçiye kapandığını da ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddini bileceksin, büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin" diye konuştu. Bu Amerikalı diplomatların Türkiye seçimlerine ilk müdahalesi değil. Amerikan hükümeti kendisini Türkiye meseleleriyle yakından ilgili ve alakalı olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye'nin iç meselelerini kendi ulusal çıkarları çerçevesinde ele almakta. Bu ülkede batılı siyasetçileri yönetmek için hiçbir çabadan vazgeçmemektedir. Aslında Amerikalı yetkililerin Türkiye'nin iç işlerine yönelik müdahaleci yorumlarının uzun bir geçmişi vardır. Örneğin 2018 yılında dönemin Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de dahil olmak üzere Batılı yetkililerin Türkiye'nin iç işlerine ilişkin yaptığı açıklamaları örnek verebiliriz. 2018 seçimleri arasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye'de erken seçim duyurusu hakkında Amerikan hükümeti Türkiye'de özgür, şeffaf ve adil seçimler düzenlenmesinden endişe duyuyor" dedi. Buna tepki olarak da Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu girişimi kendi seçimlerine ve iç işlerine müdahale etmek" olduğunu belirtti.
Mevcut durumda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldığı bir sırada ve Cumhurbaşkanı adaylarının daha fazla destek alabilmek için kampanya ve istişarelere devam ederken Amerikalı diplomatlar hükümetin muhalefet temsilcileriyle istişare etmeye çalışıyor. Seçimler öncesinde gerekli puanları muhalefete kazandırmaya çalışıyor, seçimleri kazanma olasılığı en yüksek olan kişilere destek almaya çalışıyor. Erdoğan hükümetinin şeffaf bağımsız politikalar benimseyerek Türkiye'deki Amerikan varlığının maliyetini artırdığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Bu nedenle Türk meseleleri analistleri Beyaz Saray yetkililerinin Erdoğan'ın Türk hükümetinden uzaklaştırmak istediğine ve yıllardır uzun vadeli planlar hazırladığına inanıyor. Türk meseleleri analisti Rahman Kahramanpur, Türkiye 2023'te belirleyici bir seçimle karşı karşıya ve Batı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde kaybedeceğinden çok umutlu olacak dedi. Amerikalı yetkililerin Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşması örgütüne yeni üyeler girmesine karşı çıkmasına ilişkin öfkesi bu durumu körüklemektedir. Rahman Kahramanpur bu hususta şöyle diyor. Türk hükümeti stratejik bağımsızlık adına verdiği bir politika izliyor. Yani 20 yıl öncesine kadar durum değişti. Bu ülke geçmişte kendisini esas olarak Avrupa güvenlik devresi ve güvenlik mimarisi içinde tanımlıyordu ve NATO'nun güney kanadında önemli bir konuma sahipti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı bildiride Türkiye'de 36 parti ve grubun yaklaşan 28. milletvekili seçimlerinde birbirleriyle yarıştığını ve aday göstermelerine izin verildiğini belirterek seçimlere katılan diğer partilerin de 14 Mayıs 2023 seçimleri için aday listelerini 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerektiğini bildirdi. 5 partiden 17 bin aday Türkiye parlamento seçimlerinde 600 sandalyeyi kazanmak için kayıt yaptırdı Türkiye'de. Son günlerde Türkiye ile ilgili özellikle seçimler konusunda çıkan gelişmeleri bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Gözden geçeceğiz uzman konuğumuzla. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte bugün. Ercan Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi seçimlerle ilgili çeşitli detaylar gündeme yansımakta sizin de bildiğiniz gibi. Ne kadar adayın kayıt yaptırdığı milletvekilliği seçimler için özellikle. Ve şimdi aslında partilerin bu rekabette nasıl bir kampanya içerisinde olduklar da konuşuluyor. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Amerikan Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı. Şimdi olup biten olayları özellikle seçimler etrafında siz nasıl buldunuz? Genel bir değerlendirme yapacak olursak nasıl açıklarsınız görüşünüzü efendim?
Şimdi şöyle, Türkiye normal, olağan bir seçime daha gidiyor. Son seçim, genel seçim 2018'de yapılmıştı. Yani 5 yıl önce. Türkiye'de 5 yılda bir seçim yapılıyor başkanlık sisteminden dolayı. Bu başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana ikinci olağan seçim olacak. Ve bu sistemde kazanan süresi dolana kadar, kendisi istifa etmedikçe, ölmedikçe başkanlığı sürüyor. Mecliste o dönem faaliyetlerini sürdürüyor. Ve ikinci dönemin seçimine giriyoruz. Şöyle baktığımız zaman son 5 yıl içinde neler oldu? Bunlar önümüzdeki seçimi çok etkileyecek. Seçime daha az bir zaman kaldı. Şöyle, 2018 Haziran'da yapılan seçimden sonra 19'un sonu 20'nin başlarında dünyada korona hastalığı salgını sürdü. 2 yıl sürdü bu. Arkasından 18'de de vardı biraz ekonomik sıkıntılar. Arkasından ekonomik sıkıntılar kendini göstermeye başladı. 2021 yılının sonunda Aralık ayındaki o hükümetin aldığı kararlarla doların yükselişi biraz durduruldu ama çok da düşmedi. Ve arkasından Ukrayna krizi vardı, Ukrayna savaşı. Ve şimdi yine kendini hissettiren ekonomik kriz. Ve 2 ay önce meydana gelen o büyük ağır deprem Türkiye için önemli sıkıntılar. Türkiye böyle bir tabloyla büyük bir seçime gidiyor. Tabii bu tablo hükümet için çok da olumlu bir şey değil. Hükümet bayağı hırpalandı, yıprandı. Çok rahat bir seçim olmayacak onlar için. Herkes söylüyor, onlar da söylüyor. Onların da seçimi kazanacağız ümitleri devam ediyor. Bu dönemde en çok, bu 4-5 yıl içinde en fazla muhalefetin toparlandığı, bir araya geldiği, altılı masa dediğimiz siyasi partilerin ortak seçime gitme kararları, mücadeleleri ve onlardaki umudu arttırdı. Çünkü 20 yıldır, 21 yıldır Erdoğan yönetimini yıkamıyordu muhalefet. Bu sefer daha umutlular, daha heyecanlılar, kendilerini daha iyi görüyorlar. Erdoğan bu kadar yıpranmışlığa rağmen, uzun yılların iktidar olmasının yıpranmışlığı, bir de bahsettiğim 3-4 önemli olay Erdoğan'ı bir hayli sıkıştıracak. Tabii buna rağmen hükümetin de avantajları var. Bir kere devlet mekanizması ellerinde. Halen devleti, ülkeyi yönettikleri için karar alma imkanları var. Diyelim son 6 aydır bayağı piyasalara para verdiler. Birçok konuda halk deyimiyle para akıtıyorlar. Yani 2 milyon 200 bin kişinin emekli edilmesi, işte emek maaşları yapılan zam, kredi musluklarının açılması, düşük faizli esnafa, iş adamlarına, vatandaşlara ve deprem bölgesinde bütün devletin kurumlarıyla milletvekilleri, bakanların sürekli orada gözükmesi, orada hizmete dahil olmaları hükümete olumlu puanlar kazandırıyor. Bunlara güveniyorlar. Şu anda bütün hükümet, milletvekilleri, bakanlar deprem bölgesinde ve orayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bir anlamda hükümet seçim kampanyasını deprem bölgesinden başlatmış oluyor. Şu mesajı vermeye çalışıyor. Bu bölge yıkıldı ama burayı kurtaracak olan, ayağa kaldıracak olan biziz. Ve bunun için de 70 gün içinde köylerde yıkılan evleri, tek katlı evleri hemen yapmaya başladılar. Gayet güzel binalar yapıyorlar. Ve ayrıca sıcağı sıcağına temeller atıldı toplu konutların. Daha önceden de bir büyük Türkiye çapında toplu konut projesi başlatmışlardı. Bunlar hükümete olan güvenin bir simgesi. Vatandaş yaralarının sarılması adına hükümete destek vereceği gözüküyor. Yine Türkiye çapında 10 milyon kişi toplu konut projelerine yazıldı. Bu da çok büyük bir rakam. Bu da güveni gösteriyor. Böyle bir tablo. Muhalefetin ise, muhalefetin 6 partinin ikisinin oyu güçlü. Diğerlerinin %1 var veya yok seviyesinde. Muhalefet çok da rahat değil kendi işlerinde. İşte bir malum Şubat'ın başında deprem sonrası Mart başında bir kriz yaşadılar. Adaylık krizi. Adaylık konusu onların için en zayıf noktaydı. Onu da şimdi aşmış gözüküyor ama Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı bütün muhalif partilerinin içine sinmiş değil. Özellikle Meral Akşener başka bir isim öneriyordu. O da olmadı. Kılıçdaroğlu liderliğini masaya çok rahat bir şekilde koydu. Kendi adaylığını da kabul ettirdi. Krizi de aşıldı. Ama İYİ Parti içinde de huzursuzluk var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemeyen. Onların ne kadar oy vereceği belli değil. Bir de ayın 9'unda liste krizi olabilir deniliyor. Ayın 9'unda milletvekili listeleri açıklanacak. Kim hangi sırada olacak, kim gösterilecek, kim gösterilmeyecek. Bu da her zaman partiler içinde tartışma, kavga, çekişme, soğukluk, huzursuzluk, mutluluk hepsini yaşatmıştır. Yani evet. Listede ismi olmayan, ismi olup da iyi bir sırada olmayanlar da huzursuzluk olabilir. Bu yansır. Buralarda büyük bir krizin olacağı da söyleniyor. Özellikle muhalefette. Böyle bir tabloyla seçime gideceğiz ve zaman da daralıyor. 40 gün kaldı yaklaşık olarak.
Aynen.
Kesin şu kazanır da diyemiyoruz. Çok belirsiz biraz seçimin sonucu. Yani çok önceden net bir şekilde Erdoğan'ın çok rahat kazanacağı, ağırlığını koyacağı bir seçim olmayacak.
Evet.
Hükümet 20 yıl sonra, 21 yıl sonra seçimi kaybedebilir de. Bunun nedeni de en önemlisi başa çıkılamayan ekonomik kriz.
Aynen.
Enflasyon 2 yıldır %100'lerin üzerinde. Aya çok pahalı. Et 50-60 liradan oldu 300 lira. Ekonomi belirleyici olacak.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin Gaydınlık gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini dinlediniz. Bu konuya ilişkin röportajımızın ikinci ve son bölümünü önümüzdeki günlerde sizlere sunacağız. Bugün sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız seçili programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki günlerde görüşeceklerinin duyurulması, İran'ın ilk hac kafilesinin 24 Mayıs'ta yola çıkacağının duyurulması, İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehrumi'nin Siyonist İsrail'in Suriye saldırısında iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına tepki göstererek terör eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İranlı uzmanın İran hükümetinin komşuluk politikasına verdiği öneme dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Rıza Abidi, İran'da 13. hükümet döneminde komşuluk politikasına verilen öneme dikkat çekerek, Afrika'nın kapasitesinin kullanılması için önemli adımlar atıldığını, Afrika'nın İran malları için uygun bir pazar olabileceğini belirtti. İranlı uzman açıklamasını şöyle sürdürdü. Ayetullah Reisi'nin bölgesel, uluslararası ve küresel zirve toplantılarına katılmak için yaptığı sayısız ziyaretler ve komşularla ilişkilerin genişletilmesine olan ilgisi bu dönemde tanık olduğumuz çok önemli noktadır ve bu konu hükümetin önemli başarılar arasındadır. Abidi, Cumhurbaşkanı'nın Çin ve bölgedeki çeşitli ülkelere yaptığı diğer ziyaretlere işaret ederek şöyle dedi. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik konusu dış politik kadar önemli kazanımlardan biridir.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim eski askeri yetkililerinden Gadi Eisenkot'un bu rejimin caydırıcılık gücünün ciddi şekilde tehlike altında olduğunu vurgulaması, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin korsan Siyonist rejimin Filistinlilere karşı saldırılarından karşılıksız kalmayacağını duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesinin İran'dan petrol dışı ihracatta başarılı performansına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesi Asker Selimi, 13. hükümetin petrol dışı ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye gösterdiği ciddi özen, bu alandaki durumun düzelmesine ve ihracat miktarının son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkmasına yardımcı oldu diye kaydetti. Selimi, İran'ın stratejik konumu ile dünya ticaretinde rol oynama konusunda büyük bir kapasiteye sahip olduğunu ve açık sulara erişimin İran'ın ihracat alanındaki ilerlemesinin en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti. Selimi, ülkenin kapasitelerinin petrol dışı ihracatının geliştirilmesi için kullanılması 13. hükümetin önemli önceliklerinden biri olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı reisinin vaatlerinden birinin komşularla ticareti geliştirmek olduğunu, bu bağlamda geçen sene petrol dışı ihracatta önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve ülkenin döviz gelirinin arttığını söyledi. Selimi, ülkede petrol dışı ihracatın büyümesini hükümetin önemli kazanımı olarak nitelendirerek, hükümetin ekonomik diplomasiyi kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını vurguladı.
Cami Cam gazetesinde Filistin'in İslami direniş hareketi Hamas'ın Siyonist rejimin iki Filistinli genci şehit etmesine karşı tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Batı Şeria'sındaki Nablus kentinde iki Filistinli gencin şehit olmasına tepki olarak Siyonist rejime karşı koymanın tek yolunun direniş ve mücadele olduğunu vurguladı. Hamas hareketi yaptığı açıklamada, Nablus kentine Siyonistlerin düzenlediği saldırıda iki Filistinli gencin şehit olması dolayısıyla tebrik ve taziyelerini sunarken, işgalcilere karşı koymak için direniş ve mücadeleden başka çare olmadığını vurguladı. Açıklamada devrimci gençlerin, Siyonist işgalcilerin cinayetlerine karşılık vermeye hazır oldukları vurgulandı. Açıklamanın bir başka bölümünde Siyonist işgalcilerin ve terörist yerleşimcilerin sürekli saldırılarına karşı gençlerin Filistin milleti ve Mescid-i Aksa'yı savunmaya hazır olduğu belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlanan cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulamaları aracılığıyla Parsio'da Türkçe yayınlanan canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı liderinin Rezevi Türbesi'ndeki konuşmasından seçmeler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin konuşmalarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam İnkılabı rehberinin İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmadan seçmeleriyle birlikteyiz.
İran'da Hicri Şemsi yeni yılının başlangıcında ve yıllık bir geleneğe göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 8. Ehl-i Beyt İmamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin ziyaretçilerinin bir araya gelmesinde ülke meseleleri hakkında halka hitaben bir konuşma yaptı. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinde Meşhed kentinde konuşan Ayetullah Hamenei, İran halkının yılbaşında yaptığı dualarla konuşmasına başladı. Ve halkın Allah'tan şu anki durumu en iyi hale dönüştürmesini dilediklerine işaret ederek Yüce Allah'tan dua ve niyaz ve isteklerin Allah'a doğru adım atıldığı takdirde etkili olacağını, insan çabaladığı takdirde bu istekleri ileri sürebileceğini vurguladı. Allah'tan bir şey istenildiği zaman insanın da adım atması zaruretine vurgu yaptı. Toplumda, sistemde ve ülkede dönüşüm yaratmak için halkın, düşünürlerin ve kamuoyunun temel ihtiyaçları tanıması ve onları karşılayarak düşünceleri harekete geçirerek büyük taleplerin gerçekleşmesini sağlayabileceklerini belirtti.
Ayetullah Hamene'yi dönüşüm hedefini İslami sistemdeki ve İran toplumundaki farklı eksik bölümleri ve zayıf noktaları değiştirme olduğunu belirterek, böylece onları belirleyerek zayıflıkları sağlam bir irade ile aşma olduğunu belirtti. Bu zayıf noktaların güçlü noktalar haline gelebilmesinin de önemli bir amaç olduğunu vurguladı. Milli özgüven gerektiren zor ve ağır bir görev olduğuna da sözlerine ekledi. Aynı bağlamda İslami Kalaba rehberi şöyle buyurdu. Özgüveni olan bir millet dönüşüm tedbirlerini iyi uygulayabilir. Değişimi başlatan, harekete geçen bu milletin yetkilileri de iyi adımları bu sayede atabilir. Milletimiz kendine saygısı, özgüveni olan, bağımsızlığı destekleyen, cesareti olan bir millettir. Milletimiz kendine has kabiliyetleri olduğunu çeşitli alanlarda göstermiştir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi milli özgüvenin yanı sıra sisteme olan alaka ve ilgiye ilaveten, gaflet yoluyla sistemin güçlü yanlarının hedef alınmaması için arzu edilen dönüşüm yönünde duyarlılığı da bir başka ihtiyaç olarak gördüğünü belirtti. İran milletinin ve İslam toplumunun en önemli güçlerinden birinin güçlü ve sağlam iç bünyesi olduğunu belirterek, düşmanların kumpas ve oyunlarına karşı sağlam duruşun İran milletinin iç gücünün alametlerinden biri olduğunu da belirtti.
İran milleti yıllarda dünyanın en güçlü ülkelerinden darbeler, yaptırımlar, siyasi baskılar, dünyada İranofobi çalışmaları ve devrim fobisi yaratan medya saldırıları, güvenlik karşıtı komplolarına direnmiştir. Bu hususta ise Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. İran milleti dışında hangi millet bunlara karşı durabilir veya durabilmiştir? Bu içsel güçtür. İran ulusunun bünyesinin sağlam bir bünye olduğunu gösteriyor. Herkesin gözü önünde açık bir örnek, bu son kaoslarda birkaç ay önce bir isyan başlattılar ve herkes dahil oldu. İyi görmek lazım, bunlar önemli noktalar. Amerika gibi bir ülkenin başkanı, ülkenin iç karışıklıklarını açıkça destekledi. Bazı Avrupa ülkelerinin başkanları ve hükümet başkanları da İran ulusunun çok küçük bir yüzdesini oluşturan bu kaos yanlılarını açıkça desteklediler. Sadece sözlü destek değil, silah desteği, maddi destek, istihbari desteği verdiler. Bu kaoslara her türlü yardımı yaptılar. En azından İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak istediler ama olay yerinde olup bitenler tam da onların istediklerinin tersi oldu. İslam Cumhuriyeti zayıf değil, güçlü olduğunu gösterdi. Böylesine küresel bir komplonun üstesinden geldi ve dünyada güçlü olduğunu gösterdi. 1401'de Behmen ayının 22'sinde birkaç yıl önce Behmen'in 22'sinden daha tutkulu ve kalabalıktı. Bu İran milletinin iç gücünü gösteriyor.
Ayetullah Hamene'yi yaptırımlara ve ağır ekonomik baskılara rağmen İran halkının çeşitli alanlarda kaydettiği büyük ilerlemeyi, ulusun ve İran İslam Cumhuriyeti sisteminin iç gücünün bir başka işareti olarak değerlendirdi. Bilim ve teknoloji, nanoteknoloji, biyoteknoloji alanlarındaki gelişmelere ve ilerlemelere ilaveten sağlık sektörü, nükleer, havacılık, savunma, karayolu ve demir yolu gibi altyapı alanlarında baraj inşaatı ve su temini, rafineri ve hastane inşaatı alanlarındaki başarılara ve projelere de değindi.
Devrimin lideri İran milletinin ilerleyişini dile getirmeye devam ederek ülke diplomasisinin aktif varlığına işaret ederek şunları da söyledi. Dış ilişkiler alanında Batılılar İran'ı tecrit ettirmek için baskı yaptı. Amerika ve Avrupalılar İran'a izole olması için baskı yaptı. Dış politikada tecrit ülkelerle ilişkilerin kesilmesi demektir. Yaşananlar tam tersi bir sonuç verdi. Evet, Batılılarla ilişkimiz zayıfladı. Amerika ile ilişkimiz olmadı. Avrupa ile ilişkimiz de zayıfladı. Ama Asya ile ilişkimizi %100 güçlendirdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Asya ülkelerinin önemli bir bölümüyle siyasi, ekonomik, teknik ve bilimsel ilişkilerimizi sürdüreceğiz. İran milletinin çabaları ve yetenekleri bazı önemli ve etkili bölgesel anlaşmalara üye olmamızı sağladı. Bölge hükümetleri ve bölge milletleri ile ilişkilerimiz güçlendirildi. Afrika ve Latin Amerika ile güçlü bağlantılar kesin planlarımız arasında Allah'ın izniyle bu plana uyacağız. Tabii Avrupa'ya da küs değiliz. Amerikan politikalarını körü körüne takip etmeyen tüm Avrupa ülkeleri ve Avrupa hükümetleri ile çalışmaya hazırız.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında, güçlü yönlerin yanında zayıf yönlerin de olduğunu, bunların başında ekonomi konusunun geldiğini belirtti. Ülke ekonomisinin en önemli sorununun aşırı devlet mülkiyeti, ham petrole ve dolara bağımlılık olduğunu düşündüklerini belirtti. İslam İnkılabı rehberine göre ekonominin hızlı ve sürekli büyümeye ihtiyacı var. Bu da halkın yardım ve rehberliğiyle üretimin artmasıyla sağlanabilir. İslam İnkılabı rehberi yılın sloganı olan enflasyonla mücadele ve üretimin artırılması sloganıyla enflasyonu durdurmanın üretimi artırarak mümkün olduğunu ve üretimi artırmanın halkın elinde olduğunu, bunun da halkın çabaları ve eylemleri mümkün olabileceğini belirtti.
Ayetullah Hamenei'nin sözlerinin bir bölümü de halkın düşmanın hangi yollarla ve hangi politikalarla savaşını bilmesi için düşmanın hibrit savaşı hakkında halkın bilgilendirilmesi gerektiğini ayırdı. Düşmanın ülkenin güçlü noktalarına hedef alma stratejisini aydınlık getirmesine ve olaylara net bir şekilde bakmak gerektiğine de vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi, hibrit savaşın askeri bir saldırı olmadığını, dini ve siyasi inançlara yönelik bir hasım saldırı olduğunu söyledi. Nas suresinde zorbaların fitnesinden Allah'a sığınırız ifadesine de değinirken, zalimlere milletin iradesini zayıflatmak için, gerçekleri değiştirmek için çalıştıklarını ve içerideki müritlerinin onların propagandasını yaptıklarını da belirtti. Onların amaçlarının gençlerimizin kalplerinde umudu söndürmek ve umutsuzluk yaratmak olduğunu da vurguladı.
Ayetullah Hamenei, yese kapılmış bir insandan doğru dürüst çalışması beklenemez ifadesini de vurgu yaparak, ülkenin milli gücünün gerçek yazılımını milletin elinde almak, etkisiz hale getirmek istiyorlar. Bu yazılım insanların inançlarından, dini ve milli değerlerinden ve insanların inançlarından oluşmaktadır. Bunları yaparken ülkede istikrarsızlık yaratmaya, güvensizlik yaratmaya çalışıyorlar. İç savaş çıkartabilirlerse onlar için âlâ olacaktır. Elbette kafaları taşa çarpmış durumda ve çarpmaya da devam edecekler. Allah'a bin şükür insanlar uyanık, insanlar ayakta ve duyarlı. Kesin olarak belirtmek istiyorum ki İran milleti güçlüdür, ilerliyor, muktedirdir. Değişim gerçekleştirebilir, eksikleri giderebilir.
Ayetullah Hamenei konuşmasının bir başka bölümünde ise İran milletinin direniş cephesine desteğini bir kez daha vurguladı ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin olarak İran'ın bu cephedeki varlığını net olarak reddetti ve İran'ın bu savaşa katılımını yanlış bir iddia olarak değerlendirdi. İslam İnkılabı rehberine göre Ukrayna'daki savaşın hazırlıkları Amerika tarafından NATO'yu doğuya doğru genişletmek suretiyle başlatıldı ve şu anda bile Ukrayna'daki savaştan en çok Amerika ve Amerika silah fabrikaları yararlanıyor vurgusunda bulundu. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaşın sona ermesine eşlik etmemesinin ve bu savaşı sona erdirecek adımların yapılmasını engelliyor olmasının da emperyalist amaçları doğrultusunda olduğunu vurguladı.
Ayetullah Hamene'yi İmam Rıza Aleyhisselam'ın Kutsal Türbesi'ndeki konuşmasının sonunda da şöyle dedi. Bugün şu asil ayeti düşünmeliyiz. Gevşemeyin, yese kapılmayın. Siz en iyilerisiniz. Tabii ki iman edersiniz. İşte üstünlüğünüzün sebebi imanınızdır. Bugün bölgede durumumuzun tam tersi ezeli düşmanımız Amerika hükümetinde görülmektedir. Bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. Politikamız, yolumuz bellidir. Amerikalılar bölgede mi kalsınlar yoksa bölgeden mi ayrılsınlar? Ne yapacaklarını düşünüyorlar? Kalırlarsa milletlerin nefreti onlara karşı günden güne artacaktır. Amerikalılar Afganistan'da 20 yıl kaldılar. Afgan milletini kendilerinden nefret ettirdiler. Gitmek zorunda kaldılar. Kalırlarsa nefret uyandırırlar. Giderlerse çıkarlarını kaybederler. Amerikalıların Suriye'de, Irak'ta çıkarları var. Tüm bu bölgede çıkarları var. Bırakırlarsa bu çıkarlar kaybolur. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kalsak mı, gitsek mi diye kafaları karışmış. Yolumuz açık, vasiretimiz açık, adımlarımız sağlam ve sebatlı. Düşmanımız zayıf olduğu için Allah'a hamd ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberine yeni yıl dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde yaptığı konuşmasının özetini sizlere sunduğumuz özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Ramazan ibadet ayı, kul olma ayı. Ramazan itaat şevki, günahtan kopma ayı. Ramazan ruhun baharı, Allah'a kavuşma ayı. Ramazan şefkat güzelliği ve güzelleşme ayı.
Evet değerli dostlar, bir kez daha mübarek Ramazan ayında birlikteyiz ve sizin duanıza muhtacız. Allah Resulü'nün hakkında başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur diye buyurduğu mübarek Ramazan ayı.
Mübarek Ramazan ayın İslam'ın en önemli aylarından biri ve Yüce Allah katına yaklaşma ve ilahileşme ayıdır. Bu ayda ilahi rahmet kapıları insanların yüzüne açılır ve böylece onlara bir kez daha Allah'ı yad ve zikretme ve rızasını kazanma fırsatı sunar. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar diğer aylara kıyasla daha fazla namaz kılar, Kur'an-ı Kerim tilavet eder, geceleri ihya eder ve özetle daha fazla Allah Teala'yı yad eder.
Kuşkusuz Yüce Allah'ı yad etmek ve sonsuz azameti ve gücüne bağlanmak, insan yaşamı üzerinde sayısız tesiri vardır. Nitekim ilahi rahmete umut bağlayan insanlar, Yüce Allah lütuf ve merhametini onlardan esirgemeyeceğinden emindir. Zira Allah'ı yad etmek tek taraflı bir ilişki değildir. Ve Yüce Allah her daim onu yad eden kulunu bir an bile yalnız bırakmaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 152. ayetinde eğer onu yad edersek o da kulunu yad edeceğini belirterek şöyle buyurmakta. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ey Ademoğulları, kalbinizde beni yad edin ki ben de sizi yad edeyim. Halvette beni yad edin ki ben de halvette sizi yad edeyim. Kalabalıkta beni yad edin ki ben de sizi kalabalıklarda daha iyi yad edeyim. Kul kalabalık arasında Allah'ı yad ederse, Allah Teala da onu melekleri arasında yad eder.
Allah-u Teala'yı yad etmenin önemli tesirlerinden biri, insanı dini ilkelere ve öğretilere bağlı yapması ve helal ve haram kurallarına uymasını sağlamasıdır. Bazıları Allah'ı yad ve zikretmek, daima Subhanallah veya Elhamdülillah zikirlerini tekrar etmekten ibaret olduğunu zannediyor. Gerçi Allah'ı bu zikirlerle, dille yad etmek de güzel bir ameldir. Fakat bu amel ancak insanı pratikte de günahtan uzak tuttuğu zaman hayırlara ve bereketlere vesile olur. Bu yüzden Allah Resulü mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı cehennem ateşine karşı bir kalkana benzetmiştir.
İslam dininde ağız ve diş sağlığına yapılan vurgu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu arada dişleri fırçalamak ve misvak kullanmak da İslam dininde üzerinde sık sık vurgu yapılan talimden biridir. Günümüzde diş hekimliği, beşeri tecrübeleri ve güncel yeni şartlı araştırmaların sonuçlarına dayanarak sürekli gelişmekte ve yine diş hekimleri en iyi ve en modern teçhizatı kullanarak insanların diş ve ağız sağlığını korumak ve geliştirmek üzere emek harcar.
Tahran Radyosu.
Gerçi bazıları diş hekimlerinin hizmetleri İslam'ın en büyük ibadetlerinden biri olan oruç ibadeti ve insanların cismi ve ruhi sağlığı ve gelişmesi üzerinde derin manevi tesirleriyle çeliştiğini düşünebilir. Zira yemek ve içmek genelde ağız yoluyla yapılan amellerdir ve İslam fıkhının ahkamına göre bu iki amel orucu batıl eden ameller sayılır. ve yine oruç tutulduğu zaman yemekten ve içmekten mutlak surette sakınma duygusu, insanda ağza herhangi bir şeyin girmesi oruç ibadetiyle çeliştiği duygusuna sebebiyet verebilir.
Oruç ahkamında bir bölüm bu ibadeti batıl eden etkenler ve durumlar ve bir bölümde de mekruh amellerini beyan eder. Bu bölümlerde beyan edilen ahkama bakıldığında diş hekimlerinin diş etine iğne yapmaları, dişi çekmeleri, dolgu yapmaları ve diş hekimlerinin ağız ve diş eti ve dişlerin üzerinde yaptığı çalışmaların hiçbiri orucu batıl eden etkenler olarak beyan edilmediği anlaşılıyor. Gerçi diş hekimi çalışırken su veya kullandıkları maddeler veya kan hastasının boğazı ve damağından geçebilir ki bu durumlarda oruç bozulur. Dolayısıyla kanamaya yol açan tedavilerin iftardan sonra bir zamana bırakılması daha iyidir.
Diş hekimlerinin dişi çekme, anestezi, dolgu yapmak gibi çalışmaları boğaza bir şey kaçmadığı takdirde oruç için bir sakıncası yoktur. Yine dişlerin geçici tedavisi için uygulanan pansumanlar zamanla ağızda biriken tükürükte çözülür ve sonuçta hasta ağzında tadını hissedebilir. Bu tür maddelerin sehven ve kasıtlı olmayarak yutulması, bu maddelerin ağız ortamında uzun süre çözülmesiyle beraber gerçekleşmesi durumunda oruçlu insan için sorun arz etmez. Enjeksiyon yolu ile yapılan anestezi de birçok fakihin görüşüne göre orucu bozmaz.
Dişlerin onarımı gibi uygulamalarda ağızda çözülen ve bir tat bırakan bazı maddeler kullanılır. Bu durumda tatmanın oruç açısından bir sıkıntı yaratmadığı ve eğer insan ağzının suyunu dışarı boşaltırsa sakıncası olmadığı fakat yuttuğu takdirde orucu bozulduğu belirtilmelidir. Bu yüzden diş çektirmek veya ağızda kanamaya yol açan her türlü tedaviyi yaptırmak orucun batıl olmasına yol açar ve buna göre de mekruh ameldir.
Oruç tutan insanın diş macunu kullanarak dişini fırçalamasının sakıncası yoktur. Fakat ağzında biriken suyun boğazından geçmemesi ve fırçalaması bitince de ağzını çalkalaması gerekir. Yine yiyecek sayılmayan diş hekimlerinin kullandığı malzemelerin ağza girmesi orucu bozmaz. Ancak ağzın rutubeti bu malzemelerin üzerinde kalır ve tekrar ağza sokulursa ve ağızdaki suda yok olmayacak kadar olur ve yutulursa bu durumda oruç bozulur.
Dişine dolgu yaptıran ve biraz kanaması olan oruçlu insan eğer akan kan ağzındaki su ile yok olursa paktır. Ve yutulmasının sakıncası yoktur ve oruç batıl olmaz. Yine diş eti hastalığı yüzünden günde birkaç kez kanama yaşayan ve sehven bu kanı yutan kimsenin orucu sahihtir. Ancak eğer kasten yutarsa orucu bozulur. Bundan başka fluoride ve nane gibi tatları içeren diş ipini kullanmak ağızda biriken su yutulmadığı takdirde sakıncası yoktur.
Değerli dostlar, sohbetimizin son bölümünde yine önceki günlerde olduğu gibi dua ediyoruz. Bugün için hac duasını seçtik. Bu duayı mübarek Ramazan ayının her gününde okumak müstahaptır. Bu duayı Şia mezhebinin en muteber hadis kaynaklarından biri olan El-Kafi'den naklediyoruz. Bu kitap tam adı Ebu Cafer Muhammed bin Yakup bin İshak el-Kuleyni el-Razi olan ve kısaca Kuleyni olarak anılan Muhammed bin Yakup tarafından yazılmıştır. Kuleyni Şia Müslümanların en büyük muhaddislerinden biridir. Kuleyni'nin ilmi, makamı, muvafık muhalif herkes tarafından saygı ile anılacak kadar büyüktür. Kuleyni bu kitabı usul, furu ve roza olmak üzere 3 bölümde ve 20 yıllık bir çalışma ile tedvin etti ve Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayan ve üzerinde konsensüs sağlanan hadisleri devşirmeye çalıştı.
Hac duasının bir bölümü şöyle: Ey Yüce Rabbim, senden ihtiyaçlarımı talep ediyorum. Başkaları hacetlerini insanlardan isterken, ben senden başka hiç kimseden hacetlerimi istemiyorum. Ey orta olmayan yegane Rabbim, senden ihsan ve lütfun hakkına Muhammed'i ve ehli beytine selam göndermeni istiyorum. Bu yıl bana Kabe'ye bir yol vermemi istiyorum. Saf ve kabul edilmiş bir hac ile kendinize karşı saf ve halis, ki gözüm onunla aydınlansın ve mertebem ona göre yükselsin. Ey Yüce Rabbim, bana rızık ver ki gözümü harama kapatayım ve şehvetimi kontrol edeyim ve tüm haram dediğin şeylerden uzak durayım ki hiçbir şey sana itaatimden ve senden korkumdan üstün olmasın. Zorunlu kıldığını yapmakta başarılı olmayı ve hoşlanmadığın şeyleri terk etmeyi ve tüm bunları rahatlığa, bolluğa, sağlığa ve beni kutsadıkların ile yan yana getir. Ve senden senin yolunda ölümünü veya öldürülmemi, peygamberinin bayrağı altında ve evliyaların yanında koymanı niyaz ediyorum ve senden düşmanlarını benim ve peygamberinin eliyle yok etmeyi nasip etmeyi istiyorum. Allah'ım, bana Peygamber Efendimizle birlikte mutluluğa giden bir yol göster. Bana Allah yeter. Allah'ın istediği olur.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı üzerine hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsvedi.ir'i ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek Onlar da mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, ihmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve ashab anni fihun nuas vel kesel vel saamat vel fitrat vel kasvat vel gafalat vel qirra arz ediyor. Allah'ım beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fetere, ihmalkarlık, işleri ihmale getirmek, işlerde dayanıklığa riayet etmemek. Sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak. Ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-qirret, kandırılmak, mağrur olmaktan, beni bunlardan sakındır. Bakın, işte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.